Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Mer 1400 Hicri Kameri, 29 Safer 1443 ve miladi 6 Ekim 2021 Çarşamba. Ayrıca İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetliği durumunu idrak ediyoruz bu vesileyle İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Bahri Akyol ile İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetliği durumu üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetliği durumu ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Rusya Dışişleri Bakanları ikili bölgesel ve uluslararası konuları ele aldılar. Son 24 saatte koronavirüsten 216 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Kızılay Cemiyeti 2 milyon doz aşı ithal etti. İran 2025'e kadar uzaya insan göndermeyi planlıyor. Rusya ile Amerika Dışişleri Bakanları nükleer anlaşmayı görüştü. Muhalefet Erdoğan'dan sağlık raporu istiyor. Şimdi haberler.
İran ile Rusya Dışişleri Bakanları ikili işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaparak bölge jeopolitiğinin değiştirmesine karşı çıktılar. Rus mevkidaşı Lavrov'un daveti üzerine dün gece Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bugün Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Emir Abdullahyan basın toplantısında Rus tarafı ile iki ülkenin işbirliğine ilişkin stratejik belgenin yakın gelecekte incelemeyi ve uzun vadeli işbirliği çerçevesinin bu belgeyi görünce belirlenmesi kararlaştırdıklarını ifade etti. İki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda ilişkilerde sıçrama yaşanması ve bunun önündeki engellerin kaldırılması üzerinde mutabık aldıklarına dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, kültür, turizm, savunma, güvenlik, siyaset, ticaret ve ekonomi alanlarında ikili ilişkilerin daha da gelişmesine görüşmede vurgu yapıldığını ifade etti. Güney Kafkasya'daki gelişmelere de değinilen İran Dışişleri Bakanı bölgede yeni maksimal taleplerin hoş görülmeyeceğine işaretle İran'ın komşuları ve ülkelerin Tahran'ın komşuluk politikasına olumlu yanıt verip hareket etmeleri gerektiğini, Kafkasya havzasında bölge jeopolitiğinin değiştirmesini kabul etmeyeceklerini, Siyonistler ve teoristlerin varlığı hakkındaki endişelerinin sürdüğünü, bölge ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik konusunda kimseye karşı şakalları olmayacağını, komşulara mesajlarının barış ve huzur olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Kafkasya bölgesindeki tatbikatla ilgili Lavrov'un sözlerini işaretle Azerbaycan Cumhuriyeti ve diğer ülkelerce 6 tatbikat düzenlenirken İran'dan geçtiğimiz günlerde sadece bir tatbikat düzenlediğini ve diplomatik kanaldan ülkelerin bilgilendirildiğini, bu tatbikatın İran toprakları içinde ve silahlı kuvvetlerce bölgede barış, dostluk ve güvenliğin pekişmesi mesajıyla gerçekleştiğini söyledi.
Afganistan konusuna da dikkat çeken Dışişleri Bakanı, Afganistan'ın görüşünü önemsemenin kendileri için önemli olduğuna işaretle, insani yardımların kolaylaştırılmasına vurgu yaptı. Yakında Rusya'nın da katılımıyla Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlığı toplantısının Tahran'da düzenlenmesini temenni etti. Emir Abdullahian, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'nin Tahran'a teknik misyon çerçevesinde istediği zaman ziyarette bulunabileceğini ve Tahran'ın bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek Lavrov ile bu bağlamda ve Viyana görüşmeleri hakkında görüş teatrisinde bulunduğunu söyledi. Bakan Emir Abdullahian, yakında gereken değerlendirmelerin ardından Viyana'daki görüşmelere döneceklerini, müzakerelerin İran milletinin haklarının karşılanması ve tüm tarafları kendi yükümlülüklerine dönmesini sağlaması gerektiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı'nın yakında bir araya geleceklerini işaretle Rusya'nın İran'ın yeni hükümetinin dış politikasının önceliğinde yer aldığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı da ortak basın toplantısında İran ile ticaretin Amerika'nın yaptırımlarına rağmen %42 oranında arttığını belirtti. Lavrov sözlerinin devamında İran ve Türkiye ile Astana süreci çerçevesinde işbirliğine devam edeceklerini belirtti. Rus Bakan Moskova'nın bir sene önce Karabağ Savaşı'nı durdurmayı başardığına işaretle Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye dahil 3+3 çerçevesinin oluşturması imkanının incelenmekte olduğunu, 3 Kafkasya ülkesinin İran, Rusya ve Türkiye ile 3+3 grubu çerçevesinde müzakere etmesinin önerildiğini kaydetti. Lavrov ayrıca Rusya'nın bölge jeopolitiğini değiştirmesi asla istemediğini vurguladı. Rus Bakan İran'ın yakın gelecekte Viyana'da nükleer anlaşma görüşmelerini yeniden başlatma konusunda karar vereceğini ifade etti.
Nükleer anlaşma görüşmeleri yakında başlıyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan alıyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü nükleer anlaşma görüşmelerinin yakında başlayacağını duyurdu. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszade, İran ile batılı taraflar arasında nükleer anlaşma görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlayacağını duyurdu. Gazetecilere konuşan Abbaszade Mişkini, İran ile batılı taraflar arasında görüşmelerin yakında ve ilerleyen günlerde başlayacağını kaydetti. Batılı taraflardan alınan mesajların yeni tur görüşmelerin ilerleyen günlerde başlayacağını gösterdiğini ifade eden Abbaszade Mişkini, ancak müzakerelerin tam olarak ne zaman başlayacağının henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi. Sözcü, yeni tur görüşmelerde de stratejilerin kesinlikle Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenip Dışişleri Bakanlığı'nca uygulanacağını da belirtti. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de İran'ın kesinlikle kapsamlı ortak eylem planı denen nükleer anlaşmasına döneceğini, fakat bunun zamanının eski müzakere kayıtlarının incelenmesi sonrası belli olacağını belirtti. France 24 kanalına açıklamada bulunan Hatipzade, kayıtların incelendiğinin yeni hükümetin işe başlamasından sonra başladığını ve ilk aşama sonucuna göre İran'ın müzakerelere döneceğini bildirdiğini belirtti. İncelenmenin ikinci aşamasının başladığını ve bu aşamada da müzakerelerin neden başarılı olmadığının incelendiğini ifade eden Hatipzade, bu aşamanın da bitmek üzere olduğunu ve bundan sonra müzakereler için bir tarih belirleneceğini kaydetti. Sözcü, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın eski müzakerelerin geçmişini gözden geçirmenin hemen ardından Viyana müzakerelerine geri döneceklerini belirttiklerinin altını çizdi. Önemli konunun Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra uyguladığı yaptırımlar olduğunu ifade eden Hatipzade, Trump döneminde 800 yaptırım uygulandığını ve tamamının kaldırılması gerektiğini söyledi. Viyana'da uluslararası kuruluşlar nezdindeki Rusya temsilcisi Mihail Ulyanov ise Viyana'daki nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmelerine çok uzak olmayan tarihte döneleceğini söyledi. Ulyanov bir Twitter kullanıcısının Rusya'nın İran'ın Viyana görüşmelerine gelmesine yardım edip edemeyeceği konusundaki sorusuna cevap olarak Viyana görüşmelerine katılım gönüllüdür. Bu görüşmeler İran dahil tüm tarafların çıkarınadır. İran'ın bu sürece devam etmek istemediğine inanmak için hiçbir sebep yok. Müzakere masasına geri dönmek bir zaman meselesidir. ve çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşecek dedi. Joe Biden liderliğindeki Amerika hükümeti Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak görüşmeler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia etse de bu zamana kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmak için bir adım atmadığı görülmüştür. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saat zarfında koronavirüsten 216 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ülke vatandaşlara şimdiye dek toplam olarak 60.417.945 doz aşı uygulandığını duyurdu. Son 24 saatte 216 vatandaşın da koronadan hayatını kaybetmesiyle koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 121.779 kişiye yükselirken 10.497 vatandaşta korona vakası tespiti edildiğini, böylece ülkede koronaya yakalanan vatandaş sayısının da 5.662.458 kişiye yükseldiği bildiriliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti tarafından şimdiye kadar 52 milyon doz korona aşısının ithal edildiği belirtildi. İran Kızılay Sözcüsü Teslim'e yaptığı açıklamada yeni korona aşı paketlerinin ülkeye getirildiğine temasla bir ay zarfında ülke 60 milyon korona aşısının ithal edileceğini vurguladı. İlerleyen günlerde yeni aşı paketlerinin ülkeye ithal edileceğine temasla her hafta 3 paket ülkeye getirmeye çalıştıklarını belirtti. Yetkili bugüne kadar 52 milyon doz aşının Kızılay Cemiyeti tarafından ülkeye getirilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini, bu aşılardan 12 milyon dozunun öğrenciler ve 20 yaş altı vatandaşlar için olduğunu kaydetti.
Havacılık ve uzay endüstrisi son yıllarda 400 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olan bir endüstriye dönüşmüştür. İran, 2025'e kadar uzaya uydu fırlatmanın yanı sıra ilk kez uzaya insan yollamayı hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1999'da kabul ettiği karara göre her yıl 4 ile 10 Ekim arası Dünya Uzay Haftası olarak anılmaktadır. Bu adlandırmanın amacı uzay bilgisini teşvik etmek ve geliştirmek ve insanlar ile gerçekleri uzay teknolojisinin dünyadaki insan yaşamındaki rolü ile tanıştırmaktadır. Bu hafta şu iki tarihi olayın duruk noktası 4 Ekim 1957 günü Sputnik 1 dünyanın ilk uydusu olarak eski Sovyetler Birliği tarafından fırlatıldı. Öte yandan 10 Ekim 1967'de uzayın barışçıl kullanımına ilişkin ilk Birleşmiş Milletler Sözleşmesi imzalandı. Uzay yaklaşık 2 yıl önce uzay teknolojisi uzmanlarından bir toplantısında İran'ın uzay sahası için büyük önem taşıyan bir haber duyuruldu. Bu, havacılık ve uzay araştırma endüstrisinin insan taşımacılığı için dünya çerçevesinde 190 kilometrelik bir yörüngeye yerleştirilmek üzere 5 biyokapsül hazırladığı haberiydi. Uzay kapsülleri yapılarak insanların da uzaya taşınmaya hazır olup olmadığını dahi incelemek için önce robotların uzaya gönderilmesine karar verildi.
İran Petrol Bakanı Cevat Olcay, İran'ın defalarca petrol piyasasını tespit ve yakıt krizini çözmek için iyi niyetini ispat ettiğini, fakat Amerika'nın zalimce yaptırımlarının buna engel olduğunu söyledi. Olcay, OPEC Plus Enerji ve Petrol Bakanlığı toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada gelişmekte olan ülkelerde enerji krizi yaşandığını, hatta Amerika halkının da yakıt temininde sorunlar yaşadıklarını söyledi. Gaz fiyatlarının birkaç kat arttığını ve bunun da kaygıları yarattığını ifade eden Olcay, İran'ın dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkelerden olduğunu ve mevcut şartlarda bu krizin çözümü için büyük yardımları olabileceğini, fakat ambargolardan dolayı petrol ihracatı imkanı bulunmadığını söyledi. Olcay, zalimce ambargoların kalkması ile İran'ın bu sorunun çözümüne yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Umman Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı bir araya geldiler. Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Bakır Ikeni, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir Ebu Said ile bir araya gelerek iki ülkenin dostane münasebetlerini geliştirme yollarını ele aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı dün İslamabad'da görüşmelerde bulunmuş İran-Pakistan ikili siyasi görüşmelerin 11. turuna katılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması gerektiğini işaretle, İran'ın Afganistan'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Taliban yönetimiyle münasebetleri hakkında yaptığı açıklamada, Taliban yönetimini tanıma konusunda sohbet etmenin çok erken olduğunu belirtti. Frans 24'de konuşan Dışişleri Sözcüsü, İran'ın Afganistan'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunu, en önemli hususun Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması olduğunu vurguladı. Afganistan'ın geleceğinin bu ülke halkın iradesi doğrultusunda kurulması ve Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı hükümetin kurulması gerektiğini ifade eden sözcü, böylesi bir hükümetin Afganistan'da barış ve istikrarı sağlayacağını, Afganistan'da herkesi ve tüm liderleri anlatmaları gereken en önemli hususunda bu olduğunu kaydetti. Dışişleri Sözcüsü, Afganistan'ın her türlü şiddet, terörizm ve radikalizmden arındırılması, Afganistan'ın bölgesel yapıların üyesi olup içeride ve dışarıda herkes için iyi dost olması gerektiğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Salihabadi'yi yeni Merkez Bankası Genel Başkanlığı'na atadı. Maliye ve Ekonomi Bakanı İhsan Handuzene'nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Ali Salihabadi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tarafından Merkez Bankası Genel Başkanı'na atandı. Tahran Üniversitesi Mali Yönetim Bölümünden doktora mezun olan Ali Salihabadi, İran İslam Cumhuriyeti Mali Derneği Başkanı, Borsa Yüksek Konsey Üyeliği, Borsalar Kabul Heyeti Başkanı, 44. Madde Yüksek Konsey Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan telefon görüşmesinde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusu ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ile Blinken'in görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konular ele alındı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin lideri illere gelenlere anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini talep ediyor Erdoğan. Benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ileri gelenlere anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini talep ediyor. Erdoğan benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır. Hem de hemen ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubu toplantısında bugün yaptığı açıklamada bir dönem Türkiye Meclis Başkanlığı'nda yapan eski AK Parti milletvekili İsmail Kahraman'ın anayasalarda değişmez hükümler olmamalı açıklamasına dair konuştu.
Türkiye'de muhalefet kendi içlerinde geliştirdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini ortak bir metin haline getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tek adam rejimi olarak niteleyen muhalefet cephesi halkın karşısına alternatif bir sistemle çıkmak için en kritik adımı attı. Muhalefet kendi içlerinde geliştirdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini ortak bir metin haline getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. CHP, İyi Parti ve Gelecek Partisi'nden sonra Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da kendi partisinin ilkelerini meclisteki toplantı öncesi kamuoyuyla paylaşması, siyaset kulislerinde muhalefetin iktidara karşı güç birliğini daha da arttırdığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her ne kadar sistemden geri dönüş yok dese de siyaset bilimciler muhalefetten sistem eleştirileri yükseldikçe iktidarın seçim öncesinde halkla sistem üzerinden daha çok konuşmak ve halkın eleştirilerini dinlemek zorunda kalacağını öngörüyor. Konuya ilişkin olarak bir haber sitesine röportaj veren siyaset bilimci Levent Köker, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmesi öyle önemli ki, her şeyden önce bize muhalefetin iktidar karşısında ortak hareket edebileceğini ve bu hareketin güçlü bir nedeni olacağını gösteriyor. Muhalefetin birlik görüntüsü iktidarı zayıflatacaktır. Muhalefet burada gündemini iktidara kaptırmamalıdır, diyor. Köker, 2023'te hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerinin yapılacağını hatırlatırken, seçimler Erdoğan'a karşı bir yarış olacak. Bu yarışta sistem eleştirisini Erdoğan üzerinden yapan muhalefet, tek adam rejiminin oluşturduğu hukuksuzluğun tablosunu ortaya birlikte koyacaklar. Öyle anlıyoruz. Hatta ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklar. Bu birlikteliği korumak için halka gerçekten güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kastettiklerini daha açıkça anlatmaları gerekiyor. Halkın net mesajlara ihtiyacı var, yorumu yapıyor. Köker, merkezi değil, yereli kuvvetlendiren bir sistem öngörüsü öne çıkarsa sistemin toplumda kabul oranının daha da artacağını öngörüyor. Tahran Radyosu Muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki saldırılarının devamında PKK'nın üst düzey isimlerinden sayılan Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dr. Rudi Kodatlı Özcan Yıldız 1999 yılında PKK üyesi olmuş ve 2013 yılından beri TSK'ya karşı mücadele etmişti. Türkiye Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada TSK savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırıda 4 PKK üyesinin öldüğünü duyurmuştu.
Türkiye ile Yunanistan üst düzey yetkililere bugün Ege Denizi sularındaki faaliyetler dahil iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldiler. İki gün önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Haristodoulias Atina'da bir araya gelmiş iki bakan, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemlerini kınamıştı. Ülkesinin kimseye tehdit oluşturmadığını ve yasa dışı eylemlerle zorbalığa maruz kalmayacağını dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuka ve deniz hukukuna uygun olarak egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı koruyacağız diye konuşmuştu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, işgal rejimiyle uzun vadeli ateşkes konusunda herhangi bir anlaşma sağlandığına dair iddiayı reddetti. Dün bazı kaynaklar Hamas liderlerinin Mısır tarafıyla Gazze'deki ateşkesin sürmesi ve esir takası ile barışa ilişkin dosyalar üzerinde mutabık kaldığını duyurdu. Filistin Kudüs gazetesi bugün Hamas'ın Siyonist rejimiyle uzun vadeli ateşkes konusunda anlaştığına dair haberleri tekzip etti.
Ve Amerikan yönetimin nükleer silah stokunda 3750 nükleer savaş başlığı bulunduğunu duyurdu. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2018'den beri açıklamayı reddettiği ülkenin nükleer stoku Joe Biden yönetimi tarafından dünyaya açıklandı. Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi tarafından yayınlanan raporda Amerika'nın Eylül 2020 itibariyle 3750 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bildiriliyor. Söz konusu konu hem aktif hem de pasif nükleer miktarını gösterdiği ifade edilen raporda Amerika'nın elindeki nükleer başlık sayısının 1967'nin sonunda zirveye ulaştığı ve o yıl bu sayısının 31.255 olduğu kaydedilirken 1989'da Berlin Duvarı çöktüğünde ise Washington'un elinde 22.217 başlık bulunduğu hatırlatıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyareti etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, üst düzey bir heyet başkanlığında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak salı akşamı Moskova'ya gitti. Ziyaret sırasında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Rus yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve en önemli bölgesel gelişmeler hakkında görüş tatilinde bulunacak. Söz konusu görüşme Güney Kafkasya ve Afganistan'daki güncel gelişmelerin, terörizm ve işgale karşı stratejik işbirliği çerçevesinde ve ortak tehditler karşısında ortak çıkarları korumak için İran ve Rusya arasında istişarelere duyulan ihtiyacın zaruretinin iki katına çıktığı bir sırada gerçekleşmektedir. Bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasında aktif ve etkili aktörler olarak İran ve Rusya çok çeşitli ikili, uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği yapmaya ve çok taraflılığı güçlendirmeye kararlı davranmıştır. Moskova'da yapılacak resmi görüşmeler de bu amaca yöneliktir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moskova'da gazetecilere hitaben şunları aktardı. İran, bölgedeki olası sınır değişikliklerine ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğe aykırı olan teröristlerin ve Siyonist rejimin varlığına karşı Rus yetkililerin duyarlı olmasını bekliyor. Dolayısıyla İran ve Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin bir diğer önemli yönü de bu ilişkilerin Amerika'nın tek yanlılığına karşı etkinliğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya askeri müdahalesi, bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olduğu açık ve nettir.
İran ve Rusya'nın ortak stratejisi Batı tek taraflarına karşı çok taraflılığı güçlendirmek ve geliştirmektir. Şimdi Batı Asya'daki güvenlik durumu ve askeri denklemleri değişti ve Amerika birliklerinin Afganistan'dan aşağılanmış bir şekilde çekilmesi bu değişimin bir işareti haline geldi. Bu süreçte Amerika müdahalesine yönelik bölge halklarının nefreti ve Amerikan askeri gücünün azalması, İran, Rusya ve Çin gibi güçlü ve bağımsız ülkelerin katılımıyla bölge içi savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gibi bölgesel unsurlar ve faktörler ortaya çıkmıştır. İran uzman ve siyasi analist İsmail Erdekani, İran ve Rusya'nın birbirlerine yardım ederek ekonomik, siyasi ve askeri işbirliğini geliştirerek Washington'un hedeflerinden engelleyebileceklerine inanmaya başladıklarını söylüyor. Bu uzman aynı zamanda Amerika'nın siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlardaki aşırı taleplerine karşı mücadelenin de Amerika'nın diğer uluslararası konulardaki davranışını değiştirme ihtiyacı konusunda bir fikir birliğinin yolunu açabileceğini düşünüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dönemde İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmede İran ile ilişkilerin geliştirmesinin Rusya için büyük öneme sahip olduğunu belirterek şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Son zamanlarda ikili işbirliği konusunda kapsamlı bir anlaşma yapılması önerisi memnuniyetle karşılanıyor ve bunu destekliyoruz. Rusya'nın Bercom nükleer anlaşmasındaki rolü ve barış ve nükleer programlara katılımı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne daimi üyeliği, iki ülkenin Kuzey-Güney Koridoru adı verilen ticaret yolunun geliştirmesinde de işbirliği yapılması, ikili ilişkilerin de gelişmesine temel oluşturan alanlar arasında yer alıyor ve esasında ikili ve çoklu ekonomik işbirlikleri geliştirmek için zemin oluşturuyor. Bu düzeydeki ilişkilerde ortak tehditler karşısında tüm siyasi, ekonomik kapasitelerden ve güvenlik işbirliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için iki tarafın sürekli istişarelerde bulunmasını gerektirir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretinin önemi ve Tahran'ın Rus yetkililerle yapacağı stratejik görüşmelerden beklentileri bu hedefler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Biden'ın Amerika'nın ekonomik gerilemesi itirafı etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada diğer ülkeler birçok yönden Amerika Birleşik Devletleri'ni soğuluyor. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam etmesine rağmen bir ülke olarak dünyada konumunu kaybettiğini itiraf etti. Biden, Amerika'nın 25 yıl önce endüstriyel gelişmede lider olduğunu belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. Artık öyle bir durumumuz yok. Bu da düşmanlarımıza bizi geçebileceklerine dair bir mesaj sayılıyor. Amerikan Başkan ülkenin ekonomik düşüşünü ve gerilemesini kabul etmesi, Amerika'nın düşüşü ve çöküşü olarak bilinen bir süreci yansıtıyor. Bu bağlamda Joe Biden, çeşitli ekonomik ve sosyal göstergelere ve Amerika'nın bu alandaki durumuna değinmiştir. Joe Biden, Amerika'daki vahim altyapı durumuna ilişkin şu açıklamada bulundu. Altyapımız her zaman dünyanın en iyilerinden biri olmuştur. Ancak günümüzde istatistiklere göre altyapı açısından 13. sıradayız ve altyapı açısından 12 ülke bizden daha iyi durumda. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversite eğitimine erişim açısından dünyadaki ilk ülkelerden biri olmuşluğuna değinerek, ancak ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütünün mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri'ni 35. sıraya yerleştirdiğini de itiraf etti. Biden'ın Amerika gerilemesiyle ilgili kabul etmek zorunda kaldığı üçüncü konu ise sanayi üretimi alanındaki gerilemelerdir. Amerikan Başkanı ülkesi ve Çin ürünlerini karşılaştırırken Amerika'nın çok geride kaldığını kabul etti.
Joe Biden'e göre son 20 yılda Amerika'daki çoğu çelik şirketi kapanarak bu alandaki şirket sayısı 100'den 51'e düştü ve sektördeki istihdam 2000 yılından bu yana %40 düştü. Çin mevcutta bir ay içerisinde Amerika'nın bir yılda ürettiğinden daha fazla çelik üretiyor. Biden, Çin'in Amerika'ya kıyasla önemli ölçüde elektrikli araç ve pil üretimine de dikkat çekti. Bütün bunlar aslında Amerikan sanayi üretiminde devamlı bir düşüşe işaret ediyor. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları, Amerika'nın özellikle ekonomik boyuttaki düşüş trendinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu, son yıllarda bilhassa koronavirüs salgını sonrasında hızlanan bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Eski Amerikan Genelkurmay Başkanı Mike Mullen ise ırkçılık, maaş eşitsizliği, gelirlerdeki dengesizlikler ve toplumda yaratıcılığın olmaması gibi kimi büyük sorunlara değinerek şu açıklamada bulunmuştur. Yükselmiyoruz, açık konuşmam gerekirse düşmekte ve çökmekteyiz. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin artık dünya ekonomisinde hızla üst sıralarda yer alıyor. Tahminler Çin'in en geç 2030 yılına kadar dünyanın ilk ekonomik gücü olacağı yönündedir. Bunu başarmak ve Amerika'yı dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna da düşürmek Amerika'nın uluslararası arenadaki konumu açısından olumsuz sonuçlar doğuracak ve Washington'un küresel ekonomiyi ve uluslararası siyaseti de etkileme kabiliyetini azaltacaktır. Aynı zamanda dünyanın önde gelen para birimi olan dolar yavaş yavaş konumunu kaybedecek ve böylece Washington'un onu parasal bir silah olarak kullanma kabiliyetini zayıflatacak. Ayrıca ekonomik gücünü de her zaman yarı sert bir güç olarak da diğer ülkelere yatırım şeklinde ise dayatan Amerika, rakip ülkelere eskisi gibi yatırım uygulanamayacaktır. Amerika'daki ekonomik gerilemenin de Amerikan federal bütçe açığında önemli bir artışa da yol açacağı, Amerika'nın başta Çin olmak üzere diğer ekonomik güçlerle olan ticaret açığında artışa neden olacağı ve Amerika ulusal borcunun 28 milyon dolara yaklaşması, doların küresel mali etkileşimlerde de döviz rezervlerindeki rolünün azalması endüstriyel üretimlerin azalmasına neden olacaktır.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Hicri Kameri 148 yılında Medine kentinde dünyaya gelen İmam Rıza Aleyhisselam, Sefer ayının son gününde Hicri Kameri 203 yılında şehit edildi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatı ve imamet dönemi Müslümanların Ehl-i Beyt Aleyhisselam'a yönelişi ve Mutahhar Ehl-i Beyt'in halk arasındaki desteğinin güçlendiği dönemdi. Müslümanların Ehl-i Beyt'in 8. imamına olan sevgisinin yoğunlaşmasıyla birlikte Abbasi halifesi Mamun kurduğu komplo ile o hazreti zehirleyerek şehit etti. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt imamlarından 8. yıldızı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tahran Radyosu ailesi olarak bu münasebetten dolayı taziyelerimizi siz değerli dinleyicilerimize sunuyor. Ve konuyla ilgili din alimi Sayın Bahri Akyol ile konuşacağız bugün. Sayın Akyol, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. İmam Rıza Aleyhisselam İslam dininde ve İslam dini yolunda verdiği hizmetleri ve mücadeleleri nasıldı, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huvel mu'in ve ente's semi'ul alim. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Tebareke ve Teala'nın yeryüzünde hücceti olarak bütün Müslümanlara bir olgu, bir rehberdir. Ve özellikle yaşadığı dönemde zalimlerin, tağutların şiddetli baskısı altında her çeşit yollarla İslam'ı halka anlatmaktaydı. Özellikle İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Tuz Çölü'ne, yani bugün Meşet diye anılan şehre esaret halinde götürüldü. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam yol boyunca bütün dostlarına ve İslam'ı seven İslam hayranlarına çeşitli muizelerde, vaizlerde bulundu ve onlara her zaman Allah-u Tebareke ve Teala'ya kul olmayı ve mümin olarak yaşamayı nasihat etti. Özellikle İran'ın Nişabur şehrinde küçük bir mucizede bulunarak onlara hepsine nasihatte bulundu ki قُلُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُ Ey müminler! Sizler Allah rızası için samimi bir kalple لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ kelimesini kalpten söylerseniz ise Allah-u Tebareke ve Teala sizi affedip ve kıyamette Müslümanlardan karar verecektir. Hadis uzundur. Devamında ise ve ene min şurutiha bu la ilahe illallah dediğinizden sonra Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini kabullenip ondan sonra benim imametimi kabul eden insanlar kıyamette mümin sıfatıyla meşhur olacaklar. Bu bütün insanlara vasiyattır. Ve özellikle imamın olgu edinecek sıfatı hiçbir zaman sofra başında tek yemek yemezdi. Hatta hizmetçilerle, kölelerle beraber oturup bir sofrada yemek yerdi. Bu imamın biz insanlara en büyük bir olgu olduğuna işaret ve delalettir. Evet değerli kardeş, ikinci sorunuz varsa buyurun.
Bilindiği üzere Mamun Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı Medine'den Meşhed'e zorla getirtiyor ve daha sonra hilelerle o hazreti şehit ediyor. Sizce amaç neydi İmam Rıza Aleyhisselam'ın getirilme noktasında?
Evet, çok güzel bir soruya değindiniz. Amaç bellidir. Her zaman için tağutlar, müminler karşısında bir kaledir. Yani sadece Allah-u Tebareke ve Teala'nın hakkaniyetini ve onun vehdaniyetini, tevhidini anlatan kişileri sahneden kaldırmaktır. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam bütün işleriyle, bütün amel ve fiilleriyle insanları sadece ve sadece Allah'a kul olmaya davet etmekti. Bunu gören zamanın gaddar hükümetleri, Ma'mun olsun, Abbasiler olsun falan hepsi bu tür insanların sahneden kaldırılmakta amaç. Yani İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başkasına ibadetin, kulluğun hiçbir faydasının olmadığını anlatmaktaydı. Bunu anlayan insanlarsa her gün geçtikçe İmam Rıza Aleyhisselam'ın etrafında çoğalmaktaydı. Bunu gören zalim, gaddar hükümetler, tağut sistemler böyle bir şahsın yaşamasına imkan tanımazlar. Aynı şekilde günümüzde de öyledir. Dünyanın her bir yerine baktığımızda bu sahneler görülmektedir. Yani işin daha doğrusu dünyanın her tarafına baktığımızda her yer akıllı, mümin insanlar için bir aynadır. O aynaya insan baktığında ibret alması gerekir. Yani ibret alınması gereken çok şeyler var. Oysa ne yazık ki ibret alan pek az. Evet, kardeşim. Buyurun Hasan Bey.
Evet, başka bir soru. İmam Rıza'nın hayatının, yaşamının İranlılar hayatındaki rolü ve başka etkilerini bilmek istiyoruz. Buyurunuz hocam.
İnşallah.
Bu noktada sizin...
Evet. Hazreti İmam bize aleyhissalatü vesselam kocaman İran İslam Cumhuriyeti gibi bir memleket, bir memlekete gerçekten bir berekettir, bir rahmettir. Yani Hazreti İmam bize aleyhissalatü vesselam İran İslam Cumhuriyeti'ne olan bereketi bugünkü petrolünden, gazından, neyinden milyonlarca kez daha keramet ve berekettir. Hazreti İmam bize aleyhissalatü vesselam Resulullah'ın hak evlatlarındandır, öz torunudur. Allah-u Tebareke ve Teala'nın Resulü bunu bizzat kendi mübarek ağızlarından buyurmuş. Ey benim ümmetim, ey benim sahabelerim, gün gelecek benim evlatlarımdan Ali isminde bir tanesini bu Medine'den Tuz çölüne esir olarak götüreceklerdir. Ve gün gelecek Allah-u Tebareke ve Teala'nın lütfuyla bu Tuz çölü denilen bir yer Allah-u Tebareke ve Teala'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah'ın melaikeleri, bütün melekleri oraya inip kalkacaklar. Her kim İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ı Tuz çölünde gidip ziyaret ederse Yüce Rabbim onun dert ve üzüntülerini giderecektir. Bu açıdan İran İslam halkı da Elhamdülillahi Rabbil Alemin zamanın hak, masum, hüccet imamını tanımış ve onun ezametini bildiklerinden dolayı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek doğum yıl dönümü veya şehadet yıl dönümünde ise milyonlarca insan gidip yakından İmam Aleyhisselam'a hürmetlerini, saygılarını, tazimlerini bildirip ve ona biatlarını tekrarlamak için oraya milyonlarca insan gitmektedirler. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Günümüz dünyasında da herkes bunu yakından görüp izlemektedir.
Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Allah sizden razı olsun. Allah-u Tebareke ve Teala sizi dünya ve ahirette İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarından karar ver.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Bahri Akyol hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili röportajımızı dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet İslamı gazetesinde Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Twitter hesabında yaptığı açıklamada önceki müzakerelerin sonuçları gözden geçirildikten sonra Viyana müzakerelerine geri döneceklerine vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bölgesel gelişmelerde, istişarelerde bulunmak için Moskova'yı ziyaret etmesi gibi haberleri yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ta Ramadi eyaletinde yaşanan bombalı saldırı sonrası Iraklı uzman Akil El-Tai konuya ilişkin olarak siyasileri ve halkı uyaran bir değerlendirmede bulundu. Tai, Amerika'nın her seçim öncesi güvenliği ve istikrarı bozmak için provokatif eylemleri desteklediğine dikkat çekerek Iraklılara sandıklara gelip Amerika'ya haddini bildirme tavsiyesinde bulundu. Akil El-Tai açıklamasını şöyle sürdürdü. Mevcut hükümeti Amerika'nın istekleri doğrultusunda sürdürmek için bu seçimleri ertelemek isteyen yabancı unsurlar ve uluslararası çağrılar var. Bazı Fars Körfez ülkeleri Amerikan Siyonist desteğiyle her seçimden önce Irak'ta kaos yaratmaya ve güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Ve son Ramani bombalaması güvenliği istikrarsızlaştırmak ve seçimleri ertelemek için açık bir mesajdır. seçmenleri korkutmak veya sandık başına gitmelerini engellemek için seçim tarihinden önce başka patlamalara karşı uyarıyoruz. Bilindiği gibi Irak 10 Ekim'de genel seçimleri gerçekleştirecek.
İtilat gazetesinde Siyonist rejimin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere saldırması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarından devam etmesi gibi haberleri yer verirken, Horasan gazetesinde İran'ın inovasyon alanındaki ilerlemesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Kurumu Başkanı Hodayan, İran'ın 2021 yılında İnovasyon alanında 7 basamak yükseldiğini bildirdi. Hodayan, 193 ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Kurulu oturumunda yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti. Hodayan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün gelişmekte olan ülkelere korona döneminde yaptığı yardımlara değinerek bu yardımların sürdürülebilir ekonominin sağlanması için yeni teknolojilere ulaşmaya imkan sağladığını belirtti. Hodayan, ekonomik ambargolara değinerek İran millet aleyhine tek taraflı mali ve ekonomik eylemlerinin ekonomik terörizm olduğunu ifade ederek İran'ın manevi mülkiyet hakları dahil kalıcı gelişme yönünde büyük adımlar attığını söyledi. Bu seneki Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü oturumu kurumun Cenevre'de bulunan merkezinde 5 gün süreyle düzenlenmektedir.
Hemşeri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, terörizme karşı zaferde İran, Rusya ve Hizbullah'ın rolünü vurgulayarak Amerika tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Suriye'den çıkmalı dedi. Susan yaptığı konuşmada ülkesinin 10 yıllık savaşına karşı terörizme Amerika'nın komplocu planına karşı mücadelede zaferin eşiğinde olduğunu ve bu zaferin ise Suriye ve bölge düşmanlarının projelerinin yenilgisine sebep olacağını ifade etti. Susan, Amerika'nın planı bölgede İsrail çıkarları doğrultusunda tüm bölge için mühendislik yapmaktı. Fakat bu plan da yenilgiye uğradı. Suriye halkının sorunlarının sebebi Amerika'nın varlığıdır. En iyisi bu ülke tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Suriye'den de çıkmalı. İranlı kardeşler ve Rus dostlar terörizme karşı bu zaferde Suriye'nin ortaklarıdırlar. Hizbullah da terörizme karşı mücadele ve bu komplonun yenilgisinde Suriye ordusuna önemli yardımlarda bulundu diye kaydetti. Arap Birliği ile ilişkilere de değinen Susan, Şam Arap Birliği'nden ayrılmadı ki dönmek istesin. Bölge ülkeler arasındaki ilişkilerde her türlü gelişme olumlu bir konudur dedi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini, bu varlığın işgal ve illegal olduğunu ve Suriye'de kendi topraklarını işgalden kurtarma yetkisine sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Ey yüce Rabbim, senin yeryüzünde ve toprağın altında var olan, her şeye hüccetin olan takvalı ve pak İmam Ali bin Musa Rıza Aleyhisselam'a selam gönder. Bol rahmetin ve bereketinle sürekli ve ard arda evliyalardan birine gönderdiğin en iyi rahmetinle.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın Melekuti Türbesi, geçmişten günümüze dek başta Şia Müslümanlar olmak üzere dünya Müslümanlarının en çok ziyaret ettiği kutsal mekanlardan biri olmuştur. Her yıl böyle bir günde binlerce ziyaretçi farklı kültürlerden ve çeşitli milliyetlerden Hazreti Ali İbni Musa Rıza Aleyhisselam'ın nurani, kutsal ve ruhani türbesinde bir araya gelerek İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin yüce makamlarına saygı ve sevgilerini ifade etmek üzere toplanır.
Bundan başka her yıl İmam Rıza aleyhisselam aşıklara yaşadıkları kentlerden kutsal Meşhed kentinin yolunu tutuyor ve yaya olarak İmam Rıza aleyhisselamın türbesine ziyarete geliyordu. Ancak ne var ki bu yıl yine koronavirüs salgını yüzünden o hazretin aşıkları ve ziyaretçiler için bir takım kısıtlamalar uygulanıyor. Buna göre birçok İmam Rıza aleyhisselam hayranı kendileri ve başkalarının sağlığını korumak için sadece gönüllerini Meşhed'e doğru gönderiyor ve o büyük insanların ülküleriyle ay tazeleyerek merhamet imamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'a uzaktan selam ve sevgilerini şöyle gönderiyor. Ey yüce Rabbim, senin yeryüzünde ve toprağın altında var olan, her şeye hüccetin olan takvalı ve pak İmam Ali bin Musa Rıza Aleyhisselam'a selam gönder. Bol rahmetin ve bereketinle sürekli ve ard arda evliyalarından birine gönderdiğin en iyi rahmetinle.
Hazreti Ali bin Musa Rıza, İmam Musa bin Cafer'in evlatları arasında en büyüğü, en şerefli, en kutsal ve en takvalı olanıydı. İmam Rıza aleyhisselam babasından sonra Müslümanların imametini ve önderliğini üstlendi. İmam Rıza aleyhisselam 20 yıl süren imametinin 17 yılını Medine kentinde ve Ehl-i Beyti ile geçirdi ve oradan İslam ümmetine önderlik ve imamlık etti. İmam Rıza aleyhisselam babasının talebelerini toplayarak Büyük Ceddi İmam Sadık aleyhisselamın dini ilimler merkezini tamamlamaya ve orada ders vermeye devam etti ve bu doğrultuda önemli adımlar attı.
İmam Rıza aleyhisselamın Medine kentinde konumu Hicaz Yarımadası'nda tüm alimlerini, siyasi ve sosyal şahsiyetlerin konumunu etkilemişti. İmam tüm maddi ve manevi alanlarda halkın hakiki sığınağı ve merci sayılıyordu. Halife Mamun, imama veliahtlik mevkiini görecede olsa bile sunmak istediğinden imam şöyle buyurdu. Eğer burada veliaht olursam bence konumuma hiçbir şey eklenmiş olmaz. Zira ben Medine'de mektupların İslam devletinin doğusundan batısına kadar her yere giderdi. Orada hiç kimse benden daha aziz ve daha sevilen değildi ve kim haceti varsa benden talep ediyor, ben de gücüm yettiğince muhtaç insanların hacetlerini karşılıyordum.
İmam Rıza aleyhisselamın Medine'den Merve doğru hareket etmesi, Hazretin mübarek yaşamının en güzel kesitlerinden biridir. İmam Rıza aleyhisselam kafilesi yolculuk boyunca nereye varırsa varsın, Resulullah Efendimizin torununun görmek için sabırsızlanan halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu. Nişabur, İmam Rıza aleyhisselamın geçtiği güzergahın üzerinde yer alan kentlerden biriydi.
Yörenin ilmi merkezi olan Nişabur halkı ve özellikle bilginleri ve alimleri, ehli beyt fertlerinin kurtarıcı öğretilerini öğrenmeye meraklı olan kentlerden biriydi. İmam Rıza aleyhisselam Nişabur'a geldiğinde cazip, manevi ve vakarlı çehresi ve sade elbisesiyle kalabalığın karşısına çıktı. Herkes o hazretin değerli vecizelerini duymak için bekliyor ve her taraftan sevinç çığlıkları yükseliyordu. Birden ortalıkta sessizlik hakim oldu ve duyulan tek ses, konuşmaya başlayan ve inancın en temel ilkesi olan tevhid inancını anlatmaya başlayan İmam Rıza aleyhisselamın melekuti sesi oldu.
İmam Rıza aleyhisselam konuşmasında pak ecdadının Allah Resulü'nden ve o da Hazreti Cebrail'den ve o da Yüce Allah'tan naklen anlattıklarına işaretle Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu beyan etti. La ilahe illallah kelimesi benim kalemdir. Kim bu kelimeyi söylerse benim kaleme girmiştir. Ve kim benim kaleme girmişse benim azabımdan korunur.
İslam peygamberi ehli beyt fertleri insanları marifet ve saadete yönlendiren ve çıkmazlarda ve karanlıklarda yolunu kaybeden veya yolda kalanların rehberidir. Kemale doğru hareket etmek, masum imamların ve salih önderlerin toplumların üzerinde etkilerinden biridir. Dolayısıyla hangi toplum İmam Rıza aleyhisselam gibi önderlerin öğretilerine örnek alırsa asla durgunluğa kapılmaz, yolda kalmaz. İmam aleyhisselam ahlaki sıfatları ve takvası hatta düşmanlarını bile hayran bırakacak kadar yüceydi.
İmam Rıza aleyhisselam insanlara gayet mütevazi ve şefkatle davranıyor ve kendisini asla halktan ayrı görmüyordu. İmam Rıza aleyhisselam 35 yaşında Müslümanların imametini üstlendi ve bu görevi 20 yıl sürdürdü. İmamın söz ve amelleri Yüce Allah'tan razı olduğunu yansıtıyordu ve bu yüzden ahlaki erdemde yüce mertebelere nail olan ve Allahu Teala'dan gelen her şeye razı olan anlamına gelen Rıza olarak lakaplandırıldı.
İmam Rıza aleyhisselamın yakın arkadaşlarından biri ise şöyle diyor. İmamın sözde birine cefa ettiğini asla görmedim. Yine hiç kimsenin sözünü bitmeden kestiğine şahit olmadım. İmam asla hacetini karşılayabileceği bir muhtaç insanı reddetmez ve başkalarının önünde ayağını uzatmazdı. İmamın hizmetçilerini kötülediğini ne gördüm ne duydum. İmam asla kahkaha atmaz, gülmesi tebessüm şeklindeydi. Yemek sofrası açıldığında evdeki herkesi hatta kapıcıyı sofraya çağırır ve onlarla birlikte yemek yerdi. Geceleri az uyur ve birçok geceyi ibadetle sabahlardı. İmam çok oruç tutardı ve ayda 3 gün oruç tutmayı asla terk etmezdi. İmamın gizlice yaptığı hayır işi ve infakı çoktu. Geceleri karanlıktan yararlanarak gizlice fukaraya yardım ederdi.
İslam hakikatlerine dayanan İmam Rıza aleyhisselamın ilmi ve fikri tavsiyeleri Mamun'u çok kaygılandırıyordu. Zira gün geçtikçe Müslümanlar İmam Rıza aleyhisselamın dipsiz ilim ve faziletleriyle daha çok tanışıyor ve Hazretin üstün kişiliğinin fark ediyordu. Halkın imamın şanı ve konumunu öğrenmesi, Mamun'un hilafetinin batıl olduğu düşüncesini güçlendirecektir. Gerçi Mamun, bizzat defalarca İmam Rıza Aleyhisselam'ın ilmi azametini ve manevi nüfuzunu takdir etmişti. Ama yine de bencilliği yüzünden kendi makamını korumaktan başka hiçbir şey düşünemezdi ve buna bir çare bulmalıydı. O çare ise imamı ortadan kaldırmaktı.
Mamun biraz yürüdü, hiçbir şey söylemeden. Büyük meyve kabından bir salkım üzüm aldı ve birkaç tane üzüm yedi. Ardından gitti ve imamın iki gözünün ortasını öptü. Elindeki salkımı imama vererek şöyle dedi: "Ey Resulullah'ın oğlu, bu yüzümden daha güzelini görmedim." İmam aleyhisselam ise şöyle karşılık verdi: "Ama cennet üzümü bu üzümden daha güzeldir." Mamun şöyle devam etti: "Buyurun şu üzümden tadın." İmam kabul etmedi ancak Mamun ısrarla zehirlediği meyveyi imama verdi. İmam acı bir tebessümle karşılık verdi. Ardından aniden yüzünün rengi değişti. Salkımı yere attı ve ayağa kalktı. Halsiz ve acılar içinde yola koyuldu.
O sırada imamın yakın arkadaşı Ebu Salt, imamın başına gelenlerden habersiz, Hazreti görünce çok mutlu oldu. Ebu Salt, İslam peygamberinin pak hanedanının seçkin yüzü, İmam Rıza aleyhisselamın yanında olmak ve bu büyük şahsiyetten feyz almaktan mutluydu. Ebu Salt'a göre İmam Rıza aleyhisselam, müsait gönülleri aydınlatan ve onlara hayat ve tazelik kazandıran bir önderdi. Ebu Salt, imamın şu sözünü hatırladı: "İmam ve önder Allah'ın yeryüzünde emini, kullarına hücceti, Allah'a davet edenler ve onun hürmetini koruyandır. İmam, günahlardan ve kusurlardan paktır. İmam, ilimli ve sabırlı olmakla bilinir. İmam, dinin ayakta kalması ve Müslümanların izzet ve onurunun vesilesidir."
Ebu Salt bunları düşünürken birden İmam Rıza Aleyhisselam'ın durumu iyi olmadığını fark etti. Ebu Salt, Mamun'un son hilesini yaptığını anladı. Bağırdı, çağırdı, ağladı ama iş işten geçmişti. Kısa bir süre geçmeden İmam Rıza Aleyhisselam şehit düştü. O gün Kameri 203 yılının Safer ayının son günüydü.
Gerçi İmam Rıza Aleyhisselam gurbette şehit düştü. Ancak Yüce Allah'ın Ehl-i Beyt Aleyhisselam fertleri aracılığıyla yaktığı hidayetmiş alesi ve nuru asla sönmedi. İmam Rıza Aleyhisselam'dan hadis şeklinde geriye kalan yadigar çok değerli bir hazinedir ve insanları kurtuluşa erdirir. Bir kez daha İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunu İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve o hazretin yolunu izleyenlerden olmanızı niyaz ediyoruz.
Değerli dostlar, Merhamet İmamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle hazırladığımız programımızın sonuna geldik.
Bu arada arzu edersiniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ilim.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine ilgilediğimiz haftalık programımızın bugünkü sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında askeri tatbikat.
Türkiye'nin Irak'a yönelik askeri müdahalelerinin devam etmesi.
Türkiye ekonomisinden yabancı sermaye kaçışının devam etmesi.
Saadet Partisi YİK Başkanı'nın vefat etmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhuriyeti ile işbirliklerini kardeşlik tugayı çerçevesinde genişleteceklerini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın, EYP arama ve imha faaliyetleriyle modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine desteğini sürdürdüğünü söyleyen Kara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak çalışılabilirliği sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik Kardeş Tugay projesi başlatılmıştır. Halihazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı 5-8 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımı ile Nahçıvan, Azerbaycan'da icra edilecektir. Tatbikatın amacı Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmektir.
Kara, Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından meşru hükümetin davetine ve ikili anlaşmalara istinaden askeri eğitim, yardım, işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerine devam edildiğini belirterek, Libya'da toprak bütünlüğünün sürdürülebilir ateşkesin, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analiz Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu uzun süredir yani bu Osmancılık hissi, duygusu Türkiye Cumhurbaşkanı'nda oluşmuştur. Yani bu yönlü bir çaba içinde olduğu görülmektedir ve bu davranışlarıyla bunun bir göstergesidir. Gerek Pakistan'la ve gerek de Azerbaycan'la yapılan diyalogları ve görüşmeleri hep bu meyandadır. Yani Türkiye'nin gittikçe dünyayla kopuşu ve ilişkilerin kesilmesi sadece kala kala elinde bir Azerbaycan hükümeti kalmıştır ve onun Cumhurbaşkanı ile beraber böyle bir çaba içindedirler. Yalanın bu çabalarının sonucu her ne kadar Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail'e karşı bir medya kuruluşları önünde bir karşı bir tavır göstermişse de pratikte bu yönde olmadığı ortadadır. Yani bu gerek Ermenistan ve Azerbaycan çatışmalarında İsrail'in Azerbaycan'a vermiş olduğu destek de bunun bir göstergesidir. Azerbaycan'ın son dönemde İran'a karşı göstermiş olduğu tavır da bunun sonucudur. Ve ilişkilerinin sonucunda İsrail'le olan ilişkiler ve diyalogları sonucundadır. Bu nedenle bu pratikte de bu yönlü davranışlarda bulunmanın bir göstergesi de bunu bir göstergesidir. Elbette şu anda Azerbaycan kendi başına İran'a karşı bir tavır alma veya karşı bir cephe oluşturma kendi başında ne gücü yeter ne de böyle bir şeye yeltenebilir. Bunun tek nedeni dışarıda almış olduğu destek ve almış olduğu güçtür. Bu güce dayanarak böylesi bir hareketin içinde bulunmaktadır. Yani bunun başka izah tarzı da yok. Biliyoruz ki Azerbaycan'la dünyayla olan ilişkileri çok dar bir çerçevededir. Sadece bu son çatışmalarda silahlı gücün yani kendi silahlarının bir kısmını İsrail'den almış olduğu destekle ayakta olduğunu dünya medyasında ortaya çıktı. Ve bu İsrail'le olan ilişkileri biraz da işte Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son dönemlerde İsrail'le geliştirmiş olduğu ilişkilerdir ve bir diyalog kurma çabası içerisinde olmasının nedeni budur.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Kuzey Irak'ta Türkiye askeri saldırısında çok sayıda Kürdistan İşçi Partisi PKK'lı militan öldürüldü. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ın Avaşin Basyan bölgesinde Yıldırım Pençesi Harekatı kapsamında PKK'nın ölü sayısını açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'den yaptığı paylaşıma göre saldırı PKK'nın doğu karargahı olarak bilinen Kürdistan İşçi Partisi'nin karargahını hedef aldı.
Bu saldırılar Irak hükümeti ve diğer ülkelerin sert tepkisiyle karşılaşıyor. Irak Cumhurbaşkanlık Ofisi son zamanlarda Türkiye'nin Kuzey Irak'a saldırılarını kınarken sürekli yapılan bu saldırıların Irak toprakları ve Bağdat Milli Güvenliği'nin ciddi ihlali, uluslararası yasalar ve kuralların açık ihlali ve komşuluk ilişkileri aykırı olduğunu belirtti. Türkiye'nin Irak'ın kuzey dağlık bölgelerine saldırıları Ankara ve PKK arasında ateşkes bir anlaşmasının Temmuz 2015'te başladı.
Ekonomisinde kriz devam ederken yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinden ayrılmaları dikkat çekici. 2014 yılında başlayan Türkiye'den yabancı sermaye kaçışı sürecinin bu yıl yoğunlaştığını söylemek gerekir. Türkiye ekonomisindeki bazı sorunlara rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara hükümetinin Suriye, Irak, Libya, Akdeniz, Kıbrıs Adası ve Güney Kafkasya bölgesindeki maceracı askeri politikaları sermayenin Türkiye ekonomisinden kaçışında önemli rol oynamıştır.
Yabancı sermayenin Türkiye'den kaçışının ardından Honda şirketi Türkiye'de üretimini resmen durdurdu. Honda fabrikası son Honda Civic sedanın üretim hattından ayrılmasından 24 yıl sonra resmen durdu. Bu büyük fabrikanın yaklaşık 2500 işçisi ve çalışanı vardı. Honda Civic sedan modelinin montaj halinde Türkiye'ye ihraç edilmesi planlanıyor. Daha önce Manisa'da 1.4 milyar avro değerinde üretim hattı kurmayı planlayan Alman Volkswagen firması, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyindeki Harekatı ve Sözde Barış Pınarı adlı operasyonları nedeniyle bu kararından vazgeçmişti. Türk ekonomistleri ve uzmanları ulusal paranın değer kaybetmesini ve yabancı sermaye kaçışını bazı marjinal olaylara bağlasalar da Amerikan yaptırımlarının Türk ekonomisine onarılamaz bir darbe vurduğuna şüphe yok.
Bir başka ekonomik gelişme de TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile ilgili. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık %18,58 ve aylık olarak da %1,25 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Açıklanan rakamlar Türkiye'de son 28 ayda kaydedilen en yüksek enflasyon oranı. Bu rakam TC Merkez Bankası ve ekonomi uzmanlarının tahminlerinin çok ötesinde. Bu arada enerji gibi bazı kalemlerin yıllık ortalama fiyatı %60 artmıştır.
Gıda ürünleri fiyatlarının artması, yükselen enflasyon, işsizlik, artan kiralar, ağır elektrik ve doğalgaz faturaları, okul hizmetlerinin yüksek maliyeti ve kaynakların adaletsiz dağılımı, Türk halkının önemli bir bölümünün hükümetin çalışmalarına yönelik eleştiri ve şikayetlerinin başında geliyor. Ekonomi uzmanlarına göre %21,7'lik ekonomik büyüme ile ilgili yayınlanan verilere göre Türkiye ihracatındaki rekor iddialarına rağmen Türkiye'de milyonlarca halkın büyük oranda daha da yoksullaşarak maddi durumları kırılganlaşmıştır. Ekonomistlere göre korona salgınından itibaren Türkiye'nin turizm gibi kriz sektörleri başta olmak üzere ülke ekonomisi ağır darbe almıştır.
Geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk, ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet, makamı âli olsun ifadelerini kullandı. Milli görüşün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşı yaptı. 5 dönem milletvekili CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi CHP hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde de bulunmuştur.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk abimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü. Uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz, bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti," dedi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.